Ellerdir, kim eller derse ona esir almış oluyor.
Haleluya.
Öyle yani değil mi Pelin? Düşün düşün, boktur işin diyor.
Aynen.
Kardeşim pardon, sen doktorsun ama bu Hipokrat cahil biliyorsun. Ne konuda? Kızlara konusu. Abi şimdi bunun sanatla ne alakası var canım? Tık tık tık. Hocam girelim gel. Ne var ki? Hocam siz orada replik unuttunuz değil mi diyor. Çocuk duruyor. Bana bakıyor böyle. Böyle gözüyor. Bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum böyle.
İsa'dan sana dönebilir miyiz?
Ben de abi süzülerek konuşayım bari.
Merhabalar. Bugün iki yabancıda aslında yine hiç yabancısı olmadığınız ve benim de çok sevdiğim ve yabancısı olmadığım ama bugün yepyeni yönlerini ve patikalarını keşfetmeyi ümit ettiğim Tamer Levent'le birlikteyiz. Çok teşekkürler bizi kabul ettiğin için buraya.
Rica ederim.
Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Ben yıllardır çocukluğumdan beri tanıyorum, evet, annem babamdan dolayı. Dolayısıyla hep seni bir hani tiyatrocu, yönetmen, oyun yazarı diye kabul ettim. Yani herhalde 5 yaşında ya da 4 yaşındaydım tanıdığımda.
Evet, burada fotoğrafım bile var.
Ama ben gerçekten biyografik bir araştırma yapmamıştım ta ki bugüne kadar. Dolayısıyla birazcık geçmişe gidip şeye gitmek istiyorum. Senin babanın hakim olduğunu bilmiyordum mesela. Yani mesela bir hakim babanın böyle bir dominant, çok ezici falan bir figür müydü? Ya da işte nasıl bir adamdı?
Sen iki yabancı deyince aklımdan hep şey geliyor. Onu söylemeden kurtulayım şu laf. İki yabancı diye bir şarkı vardı biliyor musun?
Teoman.
Ha, Teoman mı? Ajda söylüyordu.
Ha, o da mı? Ben Ajda. Teoman versiyonunu diyorum.
Teoman yoktu o zaman. O da... Ajda o zaman aksanını söylüyor. İki yabancı diyordu.
Herhalde bu şeyden, İtalyan Mina'dan falan alma herhalde değil mi?
Birleşmiş iki yabancı. Sen de hatırlamıyorsun.
Ben de hatırlamıyorum.
Teoman dedi ya.
Ama yani ben de o şey... Neydi? Bak sözlerini unuttum şimdi. Evet, ben yani Teoman benim Boğaziçi'nden sınıf arkadaşım. O yüzden bir tek bildiğim o iki yabancı.
Tabii tabii. Evet, babam öyle hakim deyince, hem de arıza hakimiydi. Hakim deyince öyle otoriter, dominant falan biri değildi. Aksine çok muhakeme eden birisiydi. Ve benim kişiliğimin belirlenmesinde çok rolü olduğunu düşünüyorum. Çok küçük yaşlarımda bu hakimler yaz aylarında mesela tatile gittikleri zaman arıza reisi de olsa sorgu mahkemesine vekalet edebiliyordu falan mesela. Tabii ağır ceza mahkemelerinde değil ama sorgu mahkemesinde beni içeri alabiliyorlardı. Dolayısıyla kürsüde sorgu yaparken ben de sorguyu izleyebiliyordum.
Aa.
Evet.
Bu o da bir nevi tiyatro izlemek
tabii,
gibi.
Tabii, acayip bir şey. Bir de önde işte düşün, o bildiğin filmlerdeki kürsü, üçlü. Tabii bu kürsü bu salonda daha ağır vakalar konuşulduğu zaman orada savcı da oturuyor. İşte o yukarıda hakim oturuyor. Yanında biri daha oturuyor herhalde. Önde ne? Kürsünün önünde ne? Çok seri, hızlı bir şekilde daktilo yazıyor. Zabıt katibi deniyor ona. Şimdi ben mesela babam ayrıydı. Babam işte sorgu mahkemelerindeki halini biliyorum. Yani ağır cezadakini görmedim. İçeri almıyorlar orada. Diğeri mesela bir gün adamın birisi bir arazi sorunu var. Bir kadın yan arazinin sahibi. Adam da bu arazinin sahibi. Adam, içeride jandarmalar var filan. Adam konuşurken kadın onun arazisine yani giriş yaptığını ve onun haksız olduğunu filan beyan ediyor sorguda. Babam da böyle dinliyor zaten. Söyle kızım diyor. Anlatıyor. Sonra babam, zabıt katibi o sırada yazmıyor. O dinliyor. Dinlerken böyle gözünü kapatıyor filan. Diyorsun ki uyudu mu acaba? Sonra yaz oğlum diyor. Kadının söyledikleri tıkır tıkır hepsini yazdırıyor. Mesela müthiş bir şey, beni etkiliyor.
Hafıza.
Evet. Ve onu özümsüyor yani beyninde. Ne demek istediğini anlatıyor. İkincisi, bu adam konuşurken aniden bıçak çıkardı ve kadını bıçaklamaya başladı.
İnanılmaz.
O sırada da bastonu vardı babam, öyle bir şey. Kürsünün yanına koymuş. Onu çıkardı. Jandarmalar, herkes paralize olmuş. Onu çıkarttı, adamın kafasına vurdu ve adamı tesirsiz hale getirdi. Ve kadın kurtuldu. Şimdi mesela burada kuralla kural dışılık var. Bir, o mahkeme benim girmiş olmam. İki, onun o özenle böyle kendini kapatıp konsantre olup. Mesela bazı, ha bir de keşiflere götürürdü beni. Bir de dağ başında keşife gidiliyor. Mesela diyelim o arazi doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Ölçülüyor arazi. Örte metrajlar okuluyor filan.
Ben bilmiyorum. Hakimler öyle keşfe gittiğini bilmiyordum. Tabii tabii
gidiyor. Sorgu zamanı ama. Gidiyor işte, oradaki bilir kişiler geliyor. Budur, bunlardır filan. Dağın başında mahkeme kuruluyor yani. Zabıt katibi orada mesela bir taşın üzerine koyuyor. Daktilosunu orada yazıyor filan. Şimdi bazı yerlere giderken gidemiyorsun. Yani eşekler, atlar filan geliyor. Onlara biniliyor. Daktilolar onların sırtına yükleniyor. Önde bir adam filan. Böyle dağın tepesine çıkıyorsun. Çok maceralı. Ve orada da mesela bir hanıma şimdi yaz oğlum dedi. Kızım sen kaç yaşındasın dedi. Kız işte bir hanım görüş belirtecek. Vallahi bilmiyorum dedi. Ve yaz, adın neydi kızım dedi. İşte Ayşe bilmem. Ayşe bilmem ki 52 yaşındı. Hakim Bey ne diyorsun dedi. Ben 52 yaşındayım. E kaç yaşındasın? 30 yaşındayım. 30 yaşındayım yazdı. Şimdi bunlar benim için müthiş tecrübelerdi. Deneyim, yani sanat deneyim demektir biliyorsun. Yani proses demektir yani. Biz sanatı mistik, anlaşılmaz, böyle mucizeler yaratan
İlham bir şey. İlham perileri bir şeyler fısıldıyor.
O nedir bilinmez, tarif edilmez, yapılır falan diyoruz ya. Yok, tarif de ediliyor. Ne olduğu da konuşuluyor. Bunda ama
eşek gibi çalışılması gerekiyor.
Eşek gibi çalışılması gerekiyor işte. Bir de bunların, bu tür yaşanmışlıkların insan beynindeki kayıtlarını unutmamak gerekiyor.
Çünkü bir anda oradan küçücük bir tecrübeden ya da bir anıdan bir şey çekip böyle cımbızla onu bir karaktere şey yapabilirsin, yapıştırabilirsin.
Kültür böyle oluşuyor zaten. Yani kültür dediğin şey bellektir biliyorsun yani. Ama biz belleğimizi kaybetmeyi marifet sayıp belleği kaybedince mucize gerçekleşecek zannediyoruz.
Haleluya.
Haleluya, evet.
Ya ben gerçekten bu bellek meselesine çok taktım. Yani zaten tarih okudum ve
evet.
Yani mesela bu...
Sen çok iyisin tarihte, evet.
Ama sorun şu, şimdi bizim resmen böyle şey gibi Stockholm sendromunu yaşıyoruz periyodik olarak. Evet. Ve belli şeyleri de silmemiz ve unutmamız gerekiyor gibi geliyor. Çünkü gömüyoruz ya da unutmayı tercih ediyoruz. Şimdi mesela deprem örneğinde olduğu gibi. Yani şunun şurasında iki ay oldu, yani artık deprem diye bir şey yok gibi. Gayet normal devam ediyoruz. Çünkü sürekli işte bina yıkılacak mı, şu olacak mı, bu olacak mı falan diye yaşanamayacağı için.
Tabii, tabii, o, tabii
onu gömüp halının altına atmak tercih ediliyor. Ya bellek meselesi çok önemli. Çünkü bir toplumu toplum yapan ve senin söylediğin gibi kültürü kültür yapan şey bellek. Ama biz sanki bunu böyle her şeyi halının altına atıp bilmemeyi, hatırlamamayı tercih ediyoruz. Yani bu travmatik toplumlardaki...
Ama işte coğrafya kaderindir'e geliyor ama değil. Tabii o öyle bir algı yönetimine tabi tutulmuşuz diye düşünüyorum, değil mi? Ve de kabul etmiş toplum bunu. Yani... Bazen şunu sorarım sana, tam sana sorulacak bir soru esasında. Mesela Fatih Sultan Mehmet, Rönesans öncesi, son derece Rönesans'a etkisi olduğu falan konuşulan bir padişah, değil mi? Arkasından gelenler de var. Demek ki böyle bir süreç içerisinde, 15-16. yüzyıl içerisinde, 14'ten başlayıp, gelişen bu süreçte Osmanlı hiç mi etkilenmedi bu gelişmelerden? Yani hiç mi, bu kadar mı kapalıydı? Mesela Akinalı Tomaso ile efendim Salisburylu John birbirlerinden etkileniyorlar. Efendim Shakespeare Danimarka Kralı'nın oyununu yazıyor, değil mi?
Efendim, ya Piri, da Verona'yı ya da her yeri merak ediyor.
Piri Reis bilmem dünya haritası yapıyor. İbn-i Sina şunu diyor ama Osmanlı'nın Rönesans'tan haberi yok. Allah Allah. Ne kadar ilginç.
Ya kesinlikle var. Fatih zaten en yani bana göre Rönesans'a yakışan bir isim.
Evet.
Ama yani pek çoğu bir kere İslamiyet faktörü var. Rönesans deyince o plastik sanatlar vesaire zaten günah. edebiyat ya da felsefe diyecek olursan, Rönesans bir taraftan bir kesim için, hani Medici ve aile onlar için çok güzel, belki onların biz bıraktıklarını ya da patron olarak satın aldıklarını görüyoruz. Ama bir taraftan Rönesans aynı zamanda cadı avlarının başladığı, işte belli filozofların meydanlarda canlı canlı yakıldığı, Engizisyon mahkemelerinin gidip de işte Katarları yok ettiği bir zaman yani.
Ya onun üstüne çıkan bir şey. Yani bu mezalimden kurtulmak istiyor insan. Ben Evora diye bir yere gittim Portekiz'de. Hiç yani mi? Çok Engizisyon mahkemelerinin en önemlilerinden biri meğer oradaymış. Orada bir kilise var. Sadece insan kafalarından yapılmış. Duvarda yani tuğla olarak kuru kafalar kullanılmış.
İnanılmaz. Yani, kaç binlerce insan.
Tabii bunları yaşayan insanlık, hani zaman zaman denir ya her şey bir dibe vursun bakalım da ondan sonra kalkar. İşte orada vurmuş dibe. Dibin dibine vurmuş hem de yani. Onun üstüne bir Rönesans hareketi, yeniden doğuş diye patlamış. Ve yani din adamları, insan artık böyle yaşamaya layık değil, daha iyi nasıl yaşamalı derken sanat kavramını bulmuşlar daha iyi yaşamak için.
Yani, ya zaten o hümanistler değil mi? İnanılmaz bir şekilde hani hayatın anlamı ne? Hep yani belki ilk filozoflar da işte Aristo da onu soruyordu. İşte Eflatun da bunu soruyordu ama onlar bunu gerçekten de böyle hayata, yani gündelik hayata apply etmek. İşte ne yiyeceksin, ne içeceksin, yürüyüş yapacak mısın falan.
Sanat kavramının çıkışı resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık değil. Düşünce biçimi. O düşünce biçimi olmasaydı bu zanaatlar zanaat olarak kalırdı. Değil mi?
Doğru, doğru. Yani felsefe olmadan.
Tabii felsefe. Yani Leonardo da Vinci de çocukluğunda, gençliğinde dahi diyelim ya da sadece para kazanmak için kiliselerde ikona yapan adam yani. Ha ikona yapıyor. Yani nerede şey Mona Lisa? O kilisede yasak. Biliyorsun değil mi?
Yani ya kadavra çalıyormuş evet, yani tabii, gidip tabii. Böyle hani insan anatomisini öğrenmek için yani, ya da işte hani bir rüşvet veriyor alıyor evet, ki evet. Adele'yi vesaire tabii, çalışsın tabii. Diye.
Şimdi mesela resim, ben onun için resim diyorum, sanat falan demiyorum yani resim. Çünkü resim yazı gibi bir şey değil mi? Esas da yazı zaten. Ha. Yazının baş,
yazı imgeyle bir hikaye anlatıyor.
İmgeyle bir hikaye anlatmak. Dolayısıyla sen bir resim yapıyorsun. Hani sözle anlatacağından onu gördüğün zaman belki o olayı resimde durumu, dram da acıklı demek değil, durum demek biliyorsun. Durumu resimde bir anda görmüş oluyorsun değil mi? O zaman çok şey anlamış oluyorsun. Ha bunun anlamasını istemedi belki değil mi yaşam? Böyle de o zamanki din. Ama onun için ikona yapıldı hep. Yani İsa resmedildi, yaşam resmedildi, dinin kuralları resmedildi. Fakat daha sonra, Rönesans'tan sonra resim çok hayatın içine girdi.
Rafael'in falan şeylerini düşün. Yani o da mesela Meryem Ana yapıyor ya
tabii,
da yani
tabii.
Bildiğin hani hikayeleri. Çünkü okuma yazması olan olmayan bir toplum nasıl anlayacak o hikayeleri? Evet. Gördüğü anda o İncil'deki bölümü anlıyor. Tabii. Ama gündelik hayatı da katmaya başlıyorlar.
Yani, yani Hristiyanlık ortaya çıktığında, İsa ortaya çıktığında İsa herhalde bir gün resmin gelişeceğini ve kendi resminin yapılacağını bilip de resim yasaktır mı dedi. Demedi. Aksine bilseydi daha yapın derdi belki de değil mi?
Propaganda.
Tabii. Zaten şey döneminde biliyorsun Rönesans döneminde arabalı tiyatrolar yapılıyor. Arabalı tiyatroların bir tanesinde İsa resmi figürü canlandırılıyor ve halk gelip İsa ayağa kalk diyor.
Aa ben bunu hikaye hiç bilmiyorum.
Tabii,
çünkü, İtalya'da mı?
Evet. Evet. Bütün Avrupa'da, İtalya tabii başlangıçta. Çünkü yani İsa eğer ayağa kalkarsa bu saçmalıkların hiçbirisini kabul etmeyeceğini düşünüyor insanlar. Ya, değil mi?
Bilmiyordum onu çok ilginç. Biraz İsa'dan sana dönebilir miyiz?
Ben daha bir süzülerek konuşayım bari.
Ya biraz İzmir'deki çocukluğunu anlatabilir misin? Herhalde çok güzel bir çocukluk olsa gerek değil mi?
Valla ben çok bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Yani çok bu şanslı olmaktan ötürü de kendimi mutlu hissediyorum. Bu tesadüfler, bütün bunları yaratan her şeye hani aileme de çok teşekkür ediyorum herhalde. Çünkü İzmir muhteşem bir yerdi çocukluk geçirmek için. Arkadaşlıklar o kadar sağlam.
Hala duruyor mu o arkadaşlıklar?
Tabii birçoğu duruyor. Çocuksu hayatımızı çok iyi yaşadığımız bir kentti. Yani bütün saflığı, bütün saflığıyla. Hani akran zorbalığı diye bir şey yoktu. Şimdi akran zorbalığı diye bir şey çıktı değil mi? Yani eğer öyle akran zorbalığı diye bir şey olsa çocuklukta İzmir'de, yani o zorbalığa uğrayan değil, yanındaki arkadaşları ona tepki gösterirdi yani falan. Öyle bir adaletli bir dostluk vardı yani.
Sokaklarda falan top oynuyor muydunuz?
Tabii tabii. Mesela öyle şeyler de hatırlıyorum hep. Mesela bizim hatırladığım bir evlerden bir tanesi iki katlı bir evdi. Ve karşımızda büyük bir tarla deniyordu. Tarla. Arazi vardı. Tarla onun adı. Ama tarlanın üç bir tarafında böyle yol geçiyor. En dibinde de iki tane palmiye ağacı var, dev. Ve onun yanında da bir sürü incir ağacı var. Biz o tarlada futbol oynuyorduk. Güreş yapıyorduk. Efendim, mevsimler değişirken yabani otlar çıkıyordu o tarlanın yol kenarında. Onları yakıyorduk mesela. Ama tehlikeli olmuyordu. Sonra o tarlanın etrafındaki bütün, zaten yatay mimari, dikey mimari diye bir şey yoktu. O tarlanın etrafındaki bütün evlerdeki insanlar ahbabımızdı. Ya bütün onların bahçelerine girip çıkabiliyorduk çocukken.
Meyve çalıyor muydunuz?
Meyve çalmaya gerek yoktu. Gidip koparıyorduk yani. Zaten onlar kendileri ikram ediyorlardı. Sonra bir müddet sonra tarlanın bir kenarında bir inşaat söz konusu oldu. Orada mesela temel kazdılar. Ama temel böyle Lego gibi bir yerdi. Biz o temelin içinde eller diyorduk ama herkesin bildiği dekman. Eller mesela şeyden geliyorsun, keşfeden geçiyorsun oradan. Aynen karşına biri çıkıyor. Eller diyor. Kim eller derse onu esir almış oluyor filan. Böyle bir oyun var, bilmiyoruz. Tabii bunların hepsi bitti.
Ya ben tam o gezi olmadan önce, bir hafta önce çocuklar seksek oynamayı öğrenmiyor diye biz, evet, sivil toplum örgütü bir arkadaşlarla Gezi Parkı'nda çocuklara seksek oynamayı öğrettik ki, evet, yani ha, düşünsene, evet, seksek en temel şeylerden bir tanesi ama çocuklar, evet, 7/24 o ekranda oynadıkları için fiziksel bir şey yapmıyorlar. Yani hoplayıp zıplamıyorlar. İp atlardık bize yani mesela.
Birçok kavramı yanlış öğrendik. Mesela oy ne demek? Oy?
Rey.
Rey. Esasında düşünce demek.
Öyle mi?
Tabii.
Oy.
Evet.
Aa.
Oy. Etimolojik olarak Türkçe kaynağında düşünce demek.
Hiç bilmiyorum.
Oyun ne demek o zaman?
Düşünce.
Düşünce. Piyesi. Hareketi. Hareketi. Evet. Dolayısıyla ama biz ne diyoruz? Benimle oyun oynama diyoruz değil mi?
Evet. Ne kadar böyle pejoratif bir şekilde. Evet. Ben de onu söylüyordum. Mesela oyunculuk kelimesinin içinde oyun var. Evet. Oyun da eğlenceli, yani çocukların çocuksu bir tarafı var.
Tabii, tabii.
Ya onu da unutuyoruz.
Oyun ama oynayan çocuk deneyim yapıyor aslında. Pratik yapıyor değil mi?
Oyun bir şey kuruyor orada.
Drama yani. Ama tabii dramayı da acıklı olarak bildiğimiz için onu da yerli yerine oturtamıyoruz değil mi?
Evet.
Drama deyince
hüzünlü, korkunç
şimdi,
bir şey.
Abi bunun neresi acıklı falan diyor mesela. Kardeşim acıklı demiyorum. Durum diyorum ya. Bak bu bir durum değil mi? Onu da anlamıyor. E şimdi hangi lisanda konuşuyoruz biz?
Zaten 50 kelimeye falan, evet, düşmüş vaziyet, evet, değil mi?
Mesela
aynen aynen. Tabii
aynen,
tabii.
Aynen, evet. Doğrudur. Bir de öyle bir laf. Doğrudur. Doğrudur. Doğrudur. Çok afilli bir laf yani. Değil mi? Doğrudur.
Evet, çok çok, evet, ağırlığı olan.
Bir de şey diyorsun. Diyorsun.
Ay o çok sinirmiş. Şey, neydi başkası?
Diyorum diyeceksin.
Diyorum. Yapamadım bile. O bile çok sahte oldu yani. Diyorum.
Bir de yani var. Yani ben şimdi hocalık da yapıyorum ya. O mesela bir çocuk bir şey yapıyor. Bir durumu canlandırıyoruz. Drama yapıyoruz yani. Rol oynama metoduyla düşünce temrini. Bir durumu canlandırıp sonra üzerine düşünce alışverişi yapıyoruz. Tabii o rolü canlandırabilmesi için önceden yazılı bir şey vermiyorum ellerine.
Improvize.
Tabii o zaman karşısındakini dinlemesi lazım oynayabilmesi için. Konu üretebilmesi için de dinlemesi ve düşünmesi lazım değil mi? Aynı anda birçok şey yap. Hem de rol yapması lazım. Bakıyorsun olmuyor işte. Çünkü klişeleşmiş bir takım hareketleri. Bir de rol yapıyorum diye de abartmak zorunda hissediyor kendini. Öyle yani değil mi? Pelin falan gibi böyle bir takım konuşmalar başlıyor. Bu bonus. Bak ne kadar havalı, ne kadar çok şey yapıyorum sizin için değil diye. Ha, belki öyle düşünüyor yani, böyle yaptıkça filan. Ondan sonra bitince diyorum ki neden öyle yaptın diyorum. Duruyor, düşünüyor. Hocam, efendim diyorum. Yani diyor. Ha, anladım. Şimdi anladım. Şimdi anladım.
Çok açıklayıcı. Ha,
çok açıklayıcı. Yani. Ben de diyorum nasıl yani diyorum. O da diyor ki yani hocam. Ha, tamam tamam, şimdi anladım.
Bu arada sabırlı mısın sen? Sabırlı olman tabii, gerekiyor tabii, herhalde
tabii,
değil mi?
Tabii. Sabırlı olmak güzel bir şey ama sabırsız olduğum anlar var tabii. Yani ama onların da, onu da kendimi yönetiyorum. Şimdi sabırsız olmalıyım diyorum.
Ama böyle korkunç yönetmen rolüne bürünüyor musun? Böyle bağırıp çağırıp da böyle...
Hayır. Ama çok açıkladığım halde bir şeyi... Mesela diyelim sahnede bir şey çalış, bir oyuncu orada. Diyorsa ki mesela bir küçük bir okuma provası yapmış oluyoruz. Ben okuma provası uzun süre yapmam. Çabuk yani bir kere metni okuyalım.
Öyle mi, o kadar mı?
Evet, bir kere okuyalım, üzerinde tartışalım. Şimdi ne demek istiyor, ne demek istiyor yani.
Sonra pratik sahnede.
Ondan sonra sahneye geçip o konuştuklarımız. Yani ezberci bir kafayla değil de bunları önceden konuştuğumuz zaman işte gene süreç. Süreç olarak görüyorum. Süreçte bunları konuştuğumuz zaman uygulamaya geçtiğimizde bunları uygulayacak oyuncu arkadaşım diye düşünüyorum. Değil mi?
Uygulamayınca?
Hayır. Sahneye çıktığımızda bundan haberi yokmuş gibi davranıyor. Diyorum ki bak bunu konuşmuştuk biz. Şimdi o adam ya da o kadın burada ne yapar? Bunu metni, teksti okurken konuşmuştuk. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. E şimdi ne yapar bu? Vallahi hocam duyguya giremedim diyor. Ya kardeşim ne duygusu ya? Duyguyu bırak şimdi. Duyguya girme zaten.
Şu anda o durumu değerlendir.
Şu anda sen olsan bu durumda ne yaparsın değil mi? Onu bana anlat diyor.
Sessizlik.
Ha, sessizlik. Çünkü.
Yani.
Tuhaf bir şey yani. Evet. O zaman da cevabı dur. Nasıl yani? Değil mi? Benim anlaşmışım. Şimdi bu düşünce biçiminin olmadığını gösteriyor. Düşünce olmadan bir şey yaratamazsın.
Yani her mesela bir evet. Karakter yaratırken özellikle yani sen bunu zaten pirisin. Bununla ilgili Stanislavski'den tut. Yani 1000 tane insan kafa yorup yazı yazmıştır. Hepsinde de hani karakteri yapan ögeleri analiz ederken işte şunu yaşamış. Belki de senaryoda yazılı değil ya da oyunda, piyeste yazılı değil. Şunu yaşamış. Şöyle bir geçmiş var. Bunları düşünmek zorundasın
tabii,
ki o hareket ederken.
Lazım. Çağ değişiyor. Haberi değişiyor hayat değil mi? Yani mesela demin tarladan söz ediyorduk değil mi? Şimdi o tarla yok orada. Şimdi orası...
Apartmanlar doludur.
Apartmanlar adası orası. Devasa apartmanlar. Demek ki değişmiş. Orası değişiyor. Sen de değişeceksin. Kendini yenileyeceksin. Ya da değişim karşısında senin ne düşündüğünü anlayacağım ben. Hiçbir şey düşünmeden yaşıyorsan ot da öyle yaşıyor. Ha, ot gibi yaşamak güzel mi diyorsun? Değil mi?
Kimilerine göre belki evet, güzel. Ignorance is bliss diye bir laf vardır
tabii,
ya.
Tabii, onu ha, böyle şimdi mesela bir bakayım. Şu dünyaya bir kere geldin. Boş ver. Yaşamana bak. Kardeşim o zaman nasıl yaşamış oluyorsun hocam? Yani o, bunun lafları dinlediğin zaman
klişeleşmiş.
Ha, bu lafları dinlediğin zaman ki bunlar da ben algı yönetimi olarak görüyorum. Değil mi? Düşünmemek için. Mesela bizde atasözü var. Düşün düşün boktur işin diyor. Evet. Yani düşünme diyor yani. Değil mi? Düşünürsen ayvayı yersin diyor.
Aslında çok merak ettim. Bundan sonra oturacağım şeyi araştıracağım. Düşünmeyle ilgili atasözlerimizi.
Tabii tabii. Yani düşün.
Eminim çoğu çok negatif.
Yani bu çok önemli bir şey. Yani o bir bakıyorsun bir yüzyılın tekinde adam düşünüyorum öyleyse varım diyor. Sonra onun arkasından düşünceyle düşündüğün kadar varsın deniyor değil mi? Sonra düşünce biçimi değişiyor. Bir tanesine idealist diyoruz, bir tanesine nesnel düşünme, materyalist düşünme diyor. O da diyor ki varım öyleyse düşünüyorum diyor. İnsanlar düşünme konusunda acayip kafa patlatıyor. Sen geliyorsun buraya düşün düşün boktur işin.
Çok sinir bozucu. Evet. Ben bu arada Descartes... yaptığı şey çok önemli olmakla birlikte çok Kartezyen felsefenin direkt böyle 21. yüzyıldaki matematik felsefesine evet, gittiği, böyle hani Wittgenstein ve benzerlerine. Evet, evet, evet.
Ayrıca ben artık mesela onu, o mesela sağ sol kavramında bu sanki belirleyici bir faktör gibi konuşulurdu bir zamanlar. Sağ sol kavramı da bitiyor zaten. Çünkü neden? Eğer diyalektik düşünüyorsan bunların hepsi bir bütün ve insandan. Tabii. Hani Heraklitos'un bir lafı var ya, bana insandan gelen hiçbir şey bana yabancı değildir. Bu. Yani insan bir bütünsellik. Sen
her şey bu. Şu anda Marksizm mesela biz yapacağız. Marksizmin bir şekilde neo-Marksizm demek durumundayız. Çünkü 1848'deki manifesto bugüne dair çok fazla bir şey söylemeyebilir. Ya da hani onu revize etmek, dinlerde olduğu gibi felsefelerde de değişime ayak uydurması gerekiyor. Ama bu demek değil ki onu sil baştan yapacaksın.
Tabii. Bir de yani
referansların
önemli. Marx'ın sanat anlayışının üst yapı kurumu olduğunu söylerler değil mi? Konuşulur. Yani ne diyormuş Marx? Özellikle işte onun araştırmacı ve estetik konusunda yazılan kitapların içerisinden bir takım şeyler bunlar. Diyormuş ki önce karnını doyacak, işte cinsel ilişkilerini tatmin edeceksin, yaşamaya verin, ondan sonra sıra sanata gelir. Hayır.
Lüks.
Ha, lüks. Orada şimdi sanatı bunlar resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlıktan ibaret anladıkları için söylüyorlar. Ve onları da anlamamışlar. Yani adam niye mağara duvarına resim yapıyor onu anlamamış. O da iletişim.
Tabii.
Yani o da biz onu arıyor filan mesela değil mi? Ya da niye çizgi çiziyor? Niye çöpten adam yapıyor?
Onlar büyük bir ihtimalle avlanma ritüeli diye düşünüyorlar.
Bütün bunları zannediyor ki bizimkiler. Adam hani yedi işte karısıyla da aşk yaptı, çocukları da oldu. Ondan sonra da gitti mağara duvarına resim. Yok öyle bir şey. Kendini ifade etmek için yapıyor bunu. O zaman demek ki sanat her şeyden önce var. Başlangıçta, yani üst yapı kurumu değil. Başlangıç kurumu. Bunun mesela yeniden konuşulması ve tartışılması gerekir. Klişe bir anlayışla buna bakarsak sanat kavramını yaşamımızda hep uzak bir yerde görürüz.
Sen periyodik olarak hep şey yaptın değil mi? Bu tür konferanslar ya da toplantılarda sanatın anlamını sorgulayıp
tabii,
aslında
tabii.
Hani...
Hayır, Rönesans çünkü sanatın anlamı sayesinde Rönesans oldu. Reform da o bileşenleri bir araya getirdi. Ama yani neydi Rönesans Rönesans öncülerinin çoğu filozoftu zaten. Din adamları da vardı içlerinde. Ve bunlar ne diyorlardı? Bir konuda çözüm üretmeyi sanat inceliğiyle, yani Aristo'nun dediği iyi, güzel ve doğru ölçüsünde yapacaksan, Poetika'da yazıyor. Ha, bunun karşıtı kötü, çirkin ve yanlış tabii. Onu da ihmal etmeyeceksin. İyi, güzel, doğru yapacağım diye kötü, çirkin ve yanlışı hiç görmezlikten gelemezsin. Ha, bir gelişmeyi, bir olayı iyi, güzel ve doğru diye planlamak durumundaysan ki sanat bunu gerektiriyor. Sanat bir ölçü çünkü. Bunu yapabilmen için senin 7 disiplinden haberin olman gerekir diyor.
Ki bir, mesela bir oyuncu olarak ya da bir yönetmen olarak da sen plastik sanatlar olsun, müzik olsun, hareket olsun, bale vesaire, bunlar olmadan bütüncül olmaz. Evet. Yani biz mesela bakıyorum diyelim bir oyuncu Hollywood'da, adamın bir albümü var, aynı zamanda resim yapıyor. Aynı zamanda, ya çok yönlüler, pek çoğu öyle.
Tabii.
Yani bizde bir şey yapılıyor ve hani o Ford Amerikan marka şeyi sadece o bir şey, o çekici vuruyorsun.
Yani bir gün mesela bir oyuncular sendikası kurulması toplantıları yapıyor, daha kurulmamıştı. Bir otelde böyle toplantı yapılıyor. Oyunculardan birisi söz istedi ve kalktı, dedi ki ben oyuncuyum dedi. Ben hukuktan filan anlamam dedi. Onun için dedi siz bana ne yapacağımı söyleyin, ben ona göre yapayım dedi. Ben bir dakika, sen hukuktan anlamıyorsan nasıl oyuncu oluyorsun dedim ya. Değil mi? Hukuk ne demek? Hukuk illa adalet demek değil. Hukuk illa kanun demek değil. Hukuk insanların ortak bir arada yaşamasını sağlayan bir anlayış birliği demek değil mi? Senin hukuktan haberin yoksa sen nasıl rol yorumluyorsun ya? Değil mi? Hiç mi merak etmiyorsun hukuk neymiş ya? Yani? Hukuk kelimesi Türkçe'de önemli bir kelime. Ama matrak bir şekilde mesela oyuncu dediğin zaman bir zaman bir tarihte hani hiçbir şeyden farkında olmayacak, hiçbir şeyden haberi olmayacak ama ona geliverecek bile. Rol gelecek, öyle mi?
Suya sabuna dokunmadan.
Ha. Evet, nasıl yaptın kardeşim sen bu rolü, bak güzel oynadın, nasıl oynadın? Bilmem diyecek. Bilmem dediği zaman azizler mertebesine çıkmış oldu, değil mi?
Bir şeyler geldi oraya böyle.
Ha, bir şeyler geliyor demek ki bu. Yani yarın bu şey de olabilir yani. Beklediğimiz kişi de olabilir.
Mesih.
Mesih diyecektim ama demeyeyim dedim. Sen dedin. Çünkü ha, öbür taraftan bir bakıyorsun gerçekçiyim diyor. Bilmem şu diyor. Hayır diyor, ben diyor bilmem. E kardeşim sen ama bir ilken yok. Birçok şeyi kulaktan dolma bir ezbercilikle yaşıyoruz. Anlamını bile düşünmüyoruz söylediğimiz. Değil mi?
Kesinlikle.
Laf ola beri geri. Mesela efendim, kız arkadaşıyla mesela iki tane delikanlı, ikisinin de kız arkadaşı var. Bir gün canları sıkılıyor ve diyorlar ki abi seninle oturup biraz felsefe yapsak mı? Ne konuda? Kızlar konusunda. Şimdi felsefe de bu. Felsefe de bundan ibaret, değil mi? Şimdi ya kardeşim bir kafanı çalıştır. Yani düşünüyorum öyleyse varım, varım öyleyse düşünüyorum. Bunlar zaten madem varsın düşün, düşünsün var, var, var. Bu bence diyalektik olarak birbirini tamamlıyor yani iki şey. Bir düşün, bir anlam kurmaya çalış. Merak et. Merakla, merak konusunda da çok acayip atasözlerimiz var. Merak etme diyorsa hiçbir şey.
Hep böyle şey değil mi? Kedi, meraklı kedinin başına kötü şeyler gelir.
Meraklı kedinin başına kötü şeyler gelir. Ya düşünme, merak et. O zaman ne alt edeceğim ben? Öyle ot gibi yaşa diyor. Ya ne istiyorsun daha diyor.
Düşünen, çünkü düşünme tehlikeli bir şey olarak. Evet. Yani okullarda da uzun bir süre biliyorsun yasaklanmıştı felsefe dersi ya da işte kaldırılmıştı, yasaklanmadı şey yapmayayım. Yani çünkü düşünen birey tehlikeli bireydir. O zaman sorgulamaya başlar.
İşte bu yani demek bir tuhaf bir şey. Yani mesela sana demin söyleyecektim. 7 disiplin dedim ya sanat. Yani bir konuyu sanat inceliğiyle düşünebilmek için 7 disipline 13-14. Yüzyılda gerek var deniyor. Bu Umberto Eco'nun Orta Çağ'da Sanat ve Estetik anlayışlı bir kitabı orada var. Ne bunlar 7 disiplin? Şimdi bizimkilere bunu söylesen hadi canım der yani.
Onlar sanat, klasik sanat diye geçmiyor. Çünkü içinde felsefe falan
var. Hayır. Burada öyle yani resim, heykel falan yok bunların içinde. Bunun içinde ne var biliyor musun? Geometri var.
Ki Eflatun, Platon'un akademisinin girişinde geometri bilmeyenler
geometri
giremez.
Evet, matematik var. Abi şimdi bunun sanatla ne alakası var canım? Ya pardon ya sen biliyorsun kardeş. Biz böyle lüzumsuz konuşuyoruz tabii, değil mi? Rönesans yapmış adamlar bunu bu yolda düşünerek böyle gelmiş. 13-14. Yüzyılda bu süreç başlıyor. 15. yüzyıl sonra 16. yüzyılda sonuç veriyor, değil mi? Ürüne dönüşüyor. Böyle 200-300 yıl geçiyor yani bu proseste. Ve böyle düşünüyorlar. Bunu savunuyorlar. Bunu tespit etmişler. Sen bugün hala bunun o olduğunun farkında olmadan sanat denince o anlatılmaz yapılır. Ve abi ben de resim yapıyordum ama şarkıcı olmayı çok istiyordu fakat kulağım müsait değilmiş gibi laflar ediyorsun diyor. Sanat deyince bunu diyor. Ha, ne diyor halbuki onlar? Matematik, geometri, belagat. Yani iyi konuşma.
Retorik.
Ha, kendini iyi ifade etmek. Ha bu yetmiyor, bir de gramer diyor. Kardeşim ben belki pratik bir zekam var. Gramer öğrenmeden de ben belki iyi konuşurum. Yok.
Konuşamazsın.
Konuşamazsın diyor. Gramer de öğreneceksin. Mantık.
İşte Allah felsefe. Allah.
Rezalet. Bak. Hani ki oradan köyü bilmemiz lazım. Böyle saçma şey olur mu ya? Dalga geçiliyordu değil mi Türkiye'de mantıkla? Hatırlamıyor musunuz? Mantıkla dalga geçildi. Ve dalga geçile geçile bu ders müfredatta kalktı. Ne güzel oldu. Ne kadar akıllı bir toplumuz. Bak o geri kalmış Avrupalılar hala müfredatta mantık dersini kullanıyorlar biliyorsun. Ama biz akıllı bir toplum olduğumuz için çıkardık. Felsefeyi de çıkardık.
Akıl yerine kurnazlığı koyduk. Ya. Yani bir kutucuk çıktı onun yerine.
Evet. Efendim ondan sonra işte astronomi, o zaman astronomi çok gelişmiş.
O da fizik olmuş oluyor zaten.
Evet, fizik olmuş oluyor. Fiziğe dönüş oluyor. Bir de müzik. Çünkü doğanın seslerinin insanda yarattığı etkiler açısından var. Bence drama da olmalıydı. Çünkü drama da...
Hepsini barındırıyor aslında.
Hepsini barındırıyor içinde. Yani rol oynama metoduyla insan birbirine derdini anlatıyor. Konuşamadığı zaman, değil mi? O var bir çok meşhur bir hikayedir işte. Adam ava gidiyor, avdan dönüyor. Sonra nasıl avlandığını kabile halkına oynayarak gösteriyor. Bu orada şey mi, sanat mı yapıyor yani? Evet ki belki bir sanat yapıyor ama tiyatro ya da yapmak için değil ya da rol oynuyorum bak ey millet beni seyredin demek için değil.
Anlatabilmek
bak, anlayın için. Beni demek için yapıyor.
İşte ama maalesef özellikle tiyatro dediğimiz şey uzun yıllar boyunca hani gezici evet. Gruplar, truplar tarafından
sefil oldu
yapılan.
Shakespeare'in grupları hele yani bir odada 15 kişi yatıyor, arabalarla dolaşıyorlar. Şimdi bunlar sanatçı mı? Bunlara sorduğu zaman mesleğin ne kardeşim diyorsun? Adam oyuncuyum diyor. Şimdi biz de kime sorarsan ne mesleğin ne diyorsun bizim piyasada, bizim alanda o sanatçıyım diyor. Şimdi bu da uyduruk bir konuşma biçimi değil mi ya?
Sanatçı başka, oyuncu evet. Başka. Yani oyuncu hayır. Kötü bir şey değil ayrıca
oyuncu
ama...
Oyuncu kötü bir şey olur mu? Oyuncu onurdur yani. Oyuncuyum diyen bir adam var mı bana yan bakıyor bakan der yani değil mi? Ben oynuyorum hani. Ama sanatçıyım diyorsan senden biraz kuşkulanmak lazım. Yani çünkü oyunculuğunu büyük bir şeyle böyle cesaretle dile getirmiyorsun. Sanatçıyım diyorsun.
Ben hala mesela şairim derken bile evet. Böyle utana sıkıla söylüyorum. Evet. Yani kaçıncı kitabım evet. Çıktı, hayatımdaki en büyük evet. Tutkum. Ama yani insanlar yüzyıllardır ne kadar uğraşmış, evet. Çalışmış, neler bırakmışlar. Evet. Dolayısıyla onu derken bile böyle evet. İşte ben de şiir yazıyorum
Hipokrat
falan diye.
Hipokrat doktorum demiyor mesela. Evet. Şimdi ne alakası var diyeceksin. Demeyeceksin, sen demezsin. Mahsus söyledim zaten.
Daha... Dün bahsediyordum da ondan.
Tabii. Ne diyor? Ars longa vita brevis. Sanat uzun,
hayat kısa.
Kardeşim pardon sen doktorsun ama. Değil mi?
İşte.
Bak şimdi. Bu Hipokrat cahilmiş biliyor musun? Bizimkiler akıllı çünkü bizimkiler o kendisine sanatçıyım diyor. Kendi kendine sanatçıyım diyor. Hipokrat da diyor ki bu öyle uzun bir yolculuk ki ben bir kısmını yapabilirim ama hep o yolculuk devam eder. Senin şairlik meselesinde söylediğinden geldi aklıma. Diyorsun ki hala şairim diyemiyorum. Çünkü yol alıyorsun. Hala yol alıyorsun. Hep de alacaksın. Sanat uzun, hayat kısa yani. Şairlik değil burada önemli olan. Şairliği senin istediğin ya çağın gelişmesi, yaşamın içerisindeki senin deneyimlemen, yaşamdaki varlığınla karşılaştırarak şairliği sürekli inşa ettiğin için oradaki sanat felsefesi yani artık bugün neuroscience'da beyinde sanatın zaten merkezi olduğunu da biliyoruz değil mi?
Evet, nerelerin orada aydınlandığını.
Nerelerin aydınlandığını biliyoruz. O merkez seni dürtüyor ve sen şairim demeyi şeyli olduğun için farkındalığın olan bir insan olduğun için şairim demekte hafif böyle bir tereddüt geçirebiliyorsun. O işte senin sanat felsefenden. Yani bir işi sürekli geliştirerek yapma sürecini anlamış olmandan kaynaklanan bir şey.
Tabii çok güzel konu yaşıyor ve sohbet çok güzel akıyor ama ben yine kişisel meselelere evet. Girmek istiyordum. İzmir'den sonra üniversite yıllarına gelmek istiyorum. Üniversite böyle herhalde insanın artık ilk defa ben olduğu o demin bahsettiğimiz evet. Hani ben evet. Kimi ve kendini keşfettiği zamanlarda. Sende nasıl oldu üniversite? Vallahi, sen Ankara'ya gittin galiba değil mi?
Tabii. Ama işte İzmir'de işte okul bitti, lise bitti. Tabii lise çağlarımda tiyatroya başladığım için orada zaman zaman böyle kırıklarım falan oluyordu. Rahmetli annem de bizim kolejin sahibi de aile dostuydu. Ona bir gün benim haberim olmadan gitmiş. Bunu bana yıllar sonra söylemişti. Ona gitmiş ve demiş ki bu demiş Tamer'i. Tiyatro faaliyetlerinden biraz alıkoyun demiş. O şey yapmasın demiş.
Çünkü notları kırılıyor.
Notları kırılıyor demiş. Neticede tiyatrocu olmayacak zaten demiş. Çünkü onlar beni...
Bu kaç yıl sonra söyledi sana?
Bu işte...
Tiyatrocu olduktan sonra söyledi.
Tabii. Memnun var. Ama hiçbir zaman bizim aile öyle yani böyle bir şey yapmadılar. Hiçbir zaman.
Oyuncu olma kötü bir şey.
Hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Rahmetli babam diyor, oğlum kendi karar verirsin falan derdi. Dolayısıyla yani önce bir annem hep siyasal okumamı isterdi. Çünkü o ailede de hariciyeciler vardı filan. O da belki yani erken evlenmeseydi hariciyeci olmak istermiş. Ama çok iyi böyle kostüm çizerdi filan, tasarımları vardı. Ondan sonra o müthiş bir yaratıcılığı vardı. İşte babam hakim ama hariciyeci ama son derece entelektüel bir insan. Dolayısıyla ben böyle siyasalı kazandım netice itibariyle. Ön kaydımı yaptırmaya gittim. Bir de Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı'nı kazanmıştım. Oraya da ön kayıt yaptırdım. Çünkü askerlik meselesi var gündemde. Sonra Ankara'ya ön kayıt için geldim. Tabii bir Erzurum'a trenle gidişim, Erzurum'da birkaç gün kalışım, o da bir olay yani.
Macera.
Sonra Ankara'ya geldim işte. Siyasallar ön kayıt yaptırdım. Fakat benim böyle işte İzmir'deki kolejden arkadaşlarım falan da vardı o zaman orada. Birileri dediler ki sen hani İzmir'de tiyatro oynuyordun okulda. Hadi bakalım burada da konservatuvar var Cebeci. Çünkü yakınız ya şeyde. Hadi gel oraya git sınava gir falan. Sen beni dolduruşa getirmeye şey yaptılar. Gittik. Kapıdaki amcaya ben havalı bir şekilde buraya girmek, sınava nasıl girer, imtihan diyoruz tabii o zaman, nasıl girilir filan dedim. O da bana dedi ki böyle bıyıkları böyle havaya kalkıp filan, sakin bir adam. Tabii biz bürokrasi filan bilmediğimiz için çocukluk çağlarında orada oturan adamı konservatuvarın müdürü zannediyoruz. Müracatta oturan adam. Bütün suç onda, her suçlamaya kabul etmiyorsa filan her şey o yani okul adına karar veriyor filan zannediyorsun.
Kafka'nın hakimleri gibi.
Kafka'nın hakimleri gibi. Ondan sonra o dedi ki sen de kaç yaşındasın dedi. Doğum tarihin kaç dedi. Söyledim ha dedi senin dedi 6 ay geçmiş seni almazlar dedi. Almazlar deyince tabii adama sinirlendim ben yani. Yani bir tepkici yanım hep vardı yani. Bunu adil bulmadım çünkü filan. Ne demek almazlar bilmem ne filan diye tartışıyorum. Adam da hani sanki ben adamı müdür zannettiğim için ona soruyorum. Adam da yok çünkü bir şey yok. Sonra artık benim de canım sıkıldı. Nasıl sonra yayın kaydımızı da yaptırdık bu üç arkadaş. Çıkıp gideceğiz. Adam arkadan seslendi dedi ki yalnız dedi bir tane dedi üstün yetenek imtihanı var dedi. Onu dedi bir Yıldız Hanım kazanmıştı yaşı küçük dedi. Sen de dedi 3 ay 5 ay geçmiş. Sen de ona girersen sen de dedi yaşın biraz büyük de olsa bile kazanırsan girersin dedi.
Bu tabii ki ateşledi ha, seni. Evet.
Yok ben bir an böyle tamam filan dedim. Yani zaten kafam bozuldu buraya girmeyeceğim filan gibisin. Bizimkiler girsene ulan filan diye böyle arkadaş şey işte bu şey akran zorbalığı bu dolduruşu değil mi? Nasıl girmiyorsun? Niye girmiyorsun filan diye.
Tamam. Hadi koçum.
Hadi giriyorum tamam filan. Yaz
diyor. Giriş o giriş.
Bu sefer ama şimdi onu girdim birkaç ay sonra sınav olacak hakikaten. Ben İzmir'e gittim. Şimdi bir takıldı kafam buna. İzmir Milli Kütüphanesi çok güzel bir kütüphane vardır orada. Bu kütüphaneye bir girdim. Ne kadar klasik varsa indirdim hepsini okudum. İçinden kendime sınav parçası seçtim.
Ne seçtin? Hatırlıyor musun?
Mesela bunlar da tabii çok şey. Mesela Alfred de Musset seçtim. Şamdancı diye bir oyunu vardır onun. Türkiye'de hiç oynanmadı herhalde. Zaten Alfred de Musset yani, klasikler o kadar oynanmadı.
Bir Cyrano falan kaldı. Fransızların çok Racine'ler falan.
Evet Racine'ler falan Molière. Da oynanmadı tabii. Molière oynandı. İşte Edmond Rostand oynandı. Ondan sonra ben burada başrol de değil. Yani Şamdancı diye bir adam rol başlıyor. Kılıbık bir adam bir eve giriyor. Bir hanım var, dul bir hanım. Varlıklı. Bu arada şamdanları yakıp söndürüyor. Bütün görevi o. Fakat hanım buna ilgi duymaya başlıyor. Fakat bu bir türlü kendine yakıştıramıyor bunu hanımın ona ilgi duymasını. Yani acaba hanım bana ilgi duyuyor mu, duymuyor mu diye pısırık da bir adam. İçki miçki de içmiyor filan zaten. Bir gün artık diyor gideyim ben bir yerde bir... kafa çekeyim diyor oranın han meyhaneleri işte. Oraya gidiyor bir masaya oturuyor. Kendisine bir şarap söylüyor ama nasıl şarabı da nasıl içeceğini bilmiyor. Bir an öyle oturuyor. O sırada barda bir şövalye var. Kılıcı.
Sen. Evet.
kılıcı belinde, kafasında böyle hotozlu şapkası. Üç tane de hanım. İşte biri esmer, biri sarışın, birisi o ikisinin arası. Onlara kur yapıyor, konuşuyor, işte şey ısmarlıyor filan. Orada da gariban bir adam masada tek başına oturmuş. Elinde şarap testisi böyle bakıyor buna. Şu adam gibi olamadım bir türlü filan diyor kendi kendine. Fakat şövalye de bir ara dönüyor bakıyor, bunu görüyor. Bunun garibanlığına üzülüyor. Gidiyor diyor ki ya diyor sen niye orada diyor tek başına oturuyorsun. Senin derdin ne bakayım diyor. Bu diyor Mesih diyor ben diyor işte evde böyle bir yerde çalışıyorum uşak olarak. Ama evin hanımına aşığım. O da bana sanki hiç yaban şey değilmiş gibi ama diyor bir türlü cesaretim aşkımı söyleyeyim. Ha öyle mi? O zaman bak diyor ben sana öyle söyleyeyim diyor. Ve uzun bir tiradı var şövalye. Bir tek o sahne. Ve o tiradı o çok hoşuma gitti. İşte sarışın işte şöyle yaparsın. Ve bir rol yapmayı.
Ya bir nevi Don Giovanni.
Bir Don Giovanni gibi evet. Ve ona belki hakikaten Don Giovanni'nin çıkışı gibisi görülebilir. Sarışınsa böyle yaparsın. Esmerse şöyledir. Aradaysa böyledir. Nasıl konuşursun? Nasıl kuruyor? İşte diyor ki mesela sarışınsa diyor bir hanım diyor. Ona diyor hafif patetik davranacaksın diyor. Sanki diyor böyle parmağınla falan oynayıp bir şeye takılmış gibi konuşurken içinden konuşacaksın diyor. Esmerse diyor yüreğinden ateş fışkıracak biraz diyor. Şimdi bunlar çok hoşuma. Bir de insan tahlili var değil mi bir anlamda? Yani öyle ya da böyle. Onu oynadım. Mesela Cüneyt Hoca tabii sağdı. Sen bunu nereden buldun şekerim demişti. Onun arkasından köşe başı Ahmet Kutsi Tecer'in. Orada bir kahveci var. Onda ya rahmetli Yıldırım Erol oynamıştı bak zamanında. Orada ah bir limonlu rakı olsa şimdi diye bir sahne var. Bu şövalyeden oraya geçtim yani. Sonra da Hamlet falan vardı işte birkaç tane çok bilindik. O ne olur ne olmaz diye. Bunları pek kullanmazlar diye insanlar seçmiştim. Ama kullanılabilir parçalar da yedekte olsun diye. Onları da seçmiştim. Bitti sınav.
Ne kadar sürdü bu arada bu tiratları ve yani çünkü arada girip de şey yapıyorlar mı? Oğlum sen bunu niye böyle yaptın falan diye. Yoksa hani seni ay, bırakıyorlar. Sen
bırakıyorlar. Oynuyorsun. İşte bir mimik söylüyorlar bunu yapıyorsun. Ya. Bitti. Ben de kravatlı takım elbiseyle girmiştim. Ama oynarken çıkardım tabii ceketimi de kravatımı da kolları da sıvadım falan. Sonra ceketimi aldım kravatımı aldım. Çıkıyorum. İşte gene rahmetli Cüneyt Hoca sen dedi işte neredesin dedi yani nereden mezun bir okul filan. İşte dedim siyasala kaydımı yaptırdım filan. Evet şekerim filan dedi. Ben çıkar sevgili Can Gürzap o zaman galiba yeni gelmişti İngiltere'den. Kapının önü de tıklım tıklım yani biri çıkıyor öbürü giriyor. Biri çıkıyor çünkü her çıkara da nasıl geçti filan diye soruyorlar ya. Ben de çıkıyorum kapının önünde zaten uzun da sürmüş gibi oldu herhalde. Kapı önünde bekliyor diğer arkadaşlar. O sırada sevgili Can Gürzap koştu. Bana bak dedi sana sınıf atlatacaklar sakın kabul etme dedi. Ne demek? Onu da bir anlamıyorum yani. Ne demek olduğunu anlamıyorum. Yani. Bir de o kadar kafam uğulduyor ki çıkıyorum dışarı filan. Tabii tabii filan demişim. Dışarı çıktım. İşte ne yazısı geçti? İyi geçti herhalde dedim. İşte Cüneyt Hoca bunu dedi bilmiyorum. Yani Can'ın bunu söylemesini bile unuttum. O şeyde. Sonra akşam üzeri hava kararıyor. İşte orada bir konservatuvarda bizim Cebeci'de bir pano var. Bekleniyor filan. Bütün aileler çocuklarına getiren anne babalar da var filan. Ama orada beklemek var ya o böyle insan trans hale filan geçiriyor zaten. Ya kazanırsam ya kazanamazsam filan diye. Ve dostluklar kurulmuş oluyor birkaç gün içinde. Efendim bir mavin karanlıkta geldi. O çılak diye şeyi açtı camlı dolabı. Oraya onu iğneyle taktı. Kapattı ve gitti. Hurra! Herkes hücum etti tabii.
Listede, panodaki yazı.
Panoda kimin ismi var diye. Şimdi garibime giden bakıyor birisi mesela. Ah kazanamamışım diye. Hurra! Sinirleniyor çekiyor gidiyor. Birisi ah kazanmışım diyor. Herkes birbirine sarılıyor filan. Biz de birkaç kişi bir kenarda böyle duruyoruz.
Onlar çekilsin de biz de baksak.
Şey ama kimse diğerine bakmıyor yani. Yani değil mi? Bakar dediler ki ya kardeşim sen gel. Bana Ahmetciğim ben kazanamamışım. Sen de yoksun ama listede. Öyle mi? Hadi ben filan dersin değil mi? Yok öyle bir şey. Şu olduğu için bir de bunu gayet normal karşılıyoruz. Sonra biraz ortalık durulunca ben dedim ulan kazanamadık herhalde. Bir de kalktık üstün yetenek sınavına, seviye sınavına girdik. Zaten kazanamaz. Orada ne Allah'tan siyasalda kaydım var filan. Öyle duruyorum. Hani hafif biraz boşaldı orası. Yavaş yavaş böyle korka korka gideyim dedim. Çünkü eğer kazansaydı biri derdi diyorum kazandım Tamer Selen. Gittim bir baktım. Bir numarayı kazanmışım.
İnanılmaz.
Yani ama kimse söylemiyor bu. Çünkü herhalde o sınava girdiğim için birincik olma nedenim o yani şey değil. O zaman anladım Can Gürzap'ın ne demek istediğini. Yani sana sınıf atlatacaklar sakın atlama diye.
Atladın mı peki?
Atlamadım. İhsari okudum yani. Ama herhalde benim İhsari'de Şubat ve Haziran'da atılma vardı. Ben o kadar habersizim ki herhalde bana atılma yoktu böyle bir sınavla girdiğim için. Bir de parasız yatıldı. Devlet burslu okudu, mecbur hizmet falan.
İhsari ne demek bu arada?
İhsari yani kalıcı olmayan öğrenci demek. Yani
yatılı yani gece yatıyor o yarın zaman gibi.
Hayır yatılıyla hiç alakası yok. İhsari
yarın
okula
zaman değil mi?
Kalıp kalmayacağını yani o seni deneme senesi o.
Ha öyle mi?
Tabii deneme senesi o.
Yani bir sene mi sürüyor?
Bir sene yani asil öğrenci değilsin İhsari'deyken.
Peki bu bir kontenjan mı?
Tamam, şimdi
deneme
bu,
şeyi ne girenler?
Mesela diyelim ki 500 kişi başvuruyor. 15 kişi kazanıyor sınavı değil mi? O 15 kişi acaba doğru karar verildi mi verilmedi mi çalışmasına bakılıyor. Mesela Şubat ayında...
Hepsi mi?
Hepsi. Yani ihsari sınıfındakiler hepsi. İhsari'yi geçince asil öğrenci oluyorsun. Diyelim ki sezon başında başladın işte Eylül'de okul başladı. Şubat'ta sınava giriyorsun. Sınavda başarılı olamazsan atılıyorsun.
Her an tetikte olman lazım.
Bu iyi bir şey. Şubat'tan sonra Haziran'a kadar kalmışsan, atılmamış kalmışsan Haziran'a kadar devam ediyorsun. Haziran'da gene sınava giriyorsun. Orada da kazanırsan birinci sınıfa geçiyorsun. Birinci sınıf yani. Bu birinci sınıf değil, bu hazırlık sınıfı. Hazırlık deniyor buna. Bire geçiyorsun. Ondan sonra okulun asil öğrencisi oluyorsun. İşte konservatuvar o zaman 5 yıldı. Yani isteyen 3 yıl okuyordu. Orta mezun oluyordu. 2 yıl daha okursan yüksek okumuş oluyordun. Yüksek mezun okuyordun. Ben 5 yıl okudum. Ama ortadan mezun olup yükseğe girebilmek için de sınava giriyordum. Okul içinde. Evet işte konservatuvar böyle bir maceraydı.
O arada da sürekli kendi aranızda şu oyunu yapsak, bu oyunu yapsak diye eminim. Öyle heyecanla tabii. Oyun buldukça birbirimize...
Grup çalışmaları yapıyorduk. Birbirimizin parçalarına bakıyorduk. Ama o zamanlar şey vardı. Mesela ben o zaman da şeydim hep, araştırmacıydım. Mesela İhsari Şubat'tan sonra, mesela bana atılma yokmuş yani. Seviye sınavına girip, çünkü çelişki. Bakanlar Kurulu kararıyla giriyorsun. O zaman... Yani jüri senin okula alınmanı istediği için Bakanlar Kurulu'na yazıyor. Çünkü yönetmelikte işte 21 yaşın 6 ay geçmiş olduğunu belirtilerek Bakanlar Kurulu'nun karar vermesi gerekiyor. Ve Bakanlar Kurulu karar verirse sen okula giriyorsun. O zaman sen bu kadar mı zahmetle bu adamı Şubat'ta atarsan çelişki var demektir değil mi? Bana yokmuş be. Ama ben aynen... Ve herkes gibi Şubat'ta ki şimdi heyecanlar, Haziran'da aynı heyecanı yaşayarak çalıştım. Seçtiğim parçaları oynadım filan ama biz sonra drama olayını keşfettim işte yaratıcı oyunculuk filan. Onları çalışmak için sınıfta böyle kendimize gruplar kuruyorduk. Birlikte deneysel çalışmalar yapıyorduk. Şubat tatilinde, İhsari'nin Şubat tatilinde Kadıköy'de tam iskelenin karşısında şey vardı. Milli Eğitim Bakanlığı kitabı vardı. Ben de bu Milli Eğitim Bakanlığı klasikleri topluyordum haberi.
Ben hala topluyorum onları.
Topluyorsun,
ya. Hala üstüne çıkamadılar.
Evet,
yani o zaten Hasan Ali Yücel'in yaptığı çeviriler.
Evet.
Yok yani. Onlar, bir Talat Alman bir o yani.
Tabii,
başka kaç
tabii,
tane var?
Talat Bey de çok iyi yapalım. Şimdi oraya gittim. Dedim ki var mı işte mesela Kral Lir var mı dedim. En tepeye kaldırmışlar. Bir de orada işte en tepe vardı ve merdiven vardı. Dedi ki en tepeye çık bak dedi. Benim için harika bir şey bu imkan. Hemen o merdiven kaydırarak çektim. Durup çıktım en tepeye. Evet bir raf dolusu. Yani aşağıda satılmıyor diye yukarıya koymuşlar onları. Vallahi neleri buldum. Scapin'in dolapları, bilmem Kral Lear, Shakespeare'in diğer bende olmayan oyunları filan, bir yaz dönümü gecesi rüyası filan, belki bilmiyorum. Yani bir sürü oyun.
Oğluma Pak diyorum bu arada.
Ha, Pak mı diyorsun?
Beni istediği kırıklar Pak. Hala Pak aşağı, Pak yukarı.
Ya tamam, o zaman o da hakkını versin ona.
Veriyor, veriyor.
Veriyor.
Bir böyle küçük kuyruğu eksik ama.
Tabii o zaman o kitaplar 150 kuruş filan yani orada. Orijinal fiyatı. Sahafta olsa daha pahalı. Bir de baktım bir tane daha böyle kalınca bir kitap. Bir aktör hazırlanıyor. Stanislavski. Hiç de adamdan haberim yok. Suat Taşer çevirmiş. Suat Taşer'i biliyorum yalnız. Bir baktım 3 lira. Yani öbürleri 150 kuruş, bu 3 lira. Tamam dedim, bunu da alayım ben almışken. Nasıl bir şeydi? Aldım bir koli kitap. Aldım onları filan. Sonra İzmir'e gittim. Filan İzmir'de bunu okuyayım. Bir karıştırayım bakayım dedim. Bir karıştırmaya başladım. Temrinleri okumaya başladım filan. Daha temrin mevrin bilmiyoruz o zaman. Yani ben öyle...
Ben çok şaşırdım. Yani tiyatroda bunun ya, bilinmemesi ya da ders olarak bilinmemesi.
Konservatuvarda Stanislavski kitap olarak okutulmuyordu. Ve ben bu kitabı hani kimse bilmiyor. Çocuğuz ya. Kimse bilmiyor, ben keşfettim diye. Tatil, Şubat tatili dönüşü okula geldim.
Cevher bulmuş
sevgili
gibi.
Sevgili hocalardan birisine dedim ki hocam ben böyle bir kitap buldum. Falan dedim. Bak kız, bu çok önemli falan dedim. Bir sinirlendi bana hoca. Sen onu at ona dedi. At, ne karıştırıyorsun dedi. Cebinden küçük bir defter çıkardı. Bak dedi, benim burada eski Türkçe yazmış öyle. Bak burada, ben her şey burada yazılı dedi. Ona gerek yok dedi.
Ya inanılmaz.
Yani.
Tam böyle ya, tipik şey yani işte hoca ilah olacak. Her şeyi o bilecek. Başka hiçbir şeye açık değil. Oysa ki hoca, ya düşünsene mesela benim bir öğrencim bana heyecanla bir kitap getirse ben de heyecanla onu keşfetmek isterim. Ya. Yani.
Hani biliyorsan, hay Allah nereden buldun oğlum o kitap, hala piyasada var mı dersin. Eğer hani bu kitabı okur, benim yetersizliğim ortaya çıkar diye korkuyorsan en azından bir şey yaparsın değil mi? O kitabı bilmiyormuş gibi ya da kitabı reddediyormuş gibi davranmaya gerek yok. Genelde ama bu galiba öğrenilmiş çaresizlik bizde bu değil mi? Eğer sen öğrenilmiş çaresizlikle yetişmişsen... Senden sonrakilere de öğrenilmiş çaresizliği empoze ediyorsun. Ve algı yönetimi yapmış oluyorsun böylece. Belki onun algı yönetimi olduğunu bilmiyorsun o sırada. Ama bu bir algı yönetimine dönüşüyor. Sonuçta da kalkılıyor deniliyor ki bu ülkenin insanı aptaldır. Hiçbir ülkenin insanı aptal olamaz.
Aptallık zaten evet. Hani hepimizde aptallık vardır. Çok iyi olduğumuz taraflar vardır. Ama böyle... O Matrix'te mavi hap, kırmızı hap vardı evet. Ya, bilmemeyi ve düşünmemeyi tercih edersen o aptallık işte.
Evet. Ya ama o hani bilmezsen sana vahiy gelir gibi bir şey var burada değil mi? Mesela bir gün gelecek Zümrüdü Anka kuşu benim de başıma konuyor. Nasıl konulacak? Nasıl, ne yapacaksın da konacak değil mi? Ama o beklenti var ya. Ama sen bir şey yapmayacaksın. Yaparsan da üçkağıtçılık yapacaksın. Peki başka bir şey yapman ne olabilir? Yani kendi emeğinle, kendi yaratıcı düşüncenle, hatta insanlığın lehine, hayata değer katarak başka bir şey yapman nasıl söz konusu olabilir? Yok. Onu sen yapamazsın.
Ya özellikle ben mesela bu son kaç aydır mitoloji dersi veriyorum ve mitoloji dersi verirken ister istemez psikoloji ve felsefeyi de çok net görüyorsun. Tabii. Çünkü şeyi fark ediyorsun, mesela Anka kuşu dediğin için aklıma geldi. Ya pek çok mitte, özellikle hani Perslerde ama Çinlerde bile var öyle bir ateşten doğan kuş hikayesi. Hepsinde böyle benzer imgeler var, birbirini çok etkilemişler. Hint, Pers ve Çinler. Niye bunu söylüyorum? Sonuçta belli imgeler tekerrür ediyor. İnsanlar sürekli böyle bir mucize bekliyorlar. Öğrenilmiş tembellik aslında bu da.
Bir de beyinleri olduğunu bilmiyorlar o zaman. O dönemlerde insanlar bir beyin sahibi olduklarını ve bu beynin ne kadar marifeti olduğunu bilmiyorlar. Ama beş duyunun da farkı, beş duyunun da adını koymuş değiller. Yani ne Graham Bell'in bile bilmediği ya da filan söz konusu olabilir yani, tamam mı? Ne yapıyor? Algı, beş tane şey, beş duyuyla bir verileri topluyor beyin. Altıncı duyu, cerebellum, onları birleştiriyor. İşte 100 milyar nöron onları dolaştırıyor beyinde. Ama bunların, bu faaliyetlerin hiçbirinin farkında değil o. Bir olay olduğunda beyin tabii onu algılayıp, dataları toplayıp kendince yorum yaparken kalbe gönderiyor, kan dolaşıma. Ve kalp güm güm güm yapıyor. Her şey kalpten geliyor zannediyor. Beynin farkında değil. Onun için kalbi beynin yerine koydu insanların birçoğu.
Empat çağı o yüzden deniyor
empat
herhalde
çağı,
değil mi?
Empat çağı, evet.
Ve her şey o yüzden daha hayvani de oluyor. Daha çünkü hayvani. Tamamen yani o duyu.
Evet. Mesela öyle, öyle insanlar vardı. Mesela benim de yani yönetmen değil de oyuncu olduğum çalışmalarda. Mesela bir rejisör, zamanın bir rejisörü, o vefat etti tabii abimiz. Bana demiş ki Tamer'cim sen buranla bakıyorsun dedi. Ben dedim ki neremle bakacağım hocam? Buranla bak dedi. Dedim buramla bakınca buranla bunun arasında bir şey mi oluyor yani? Ki ben de beynin bugünkü neuroscience'da öğrendiğimiz kadar marifetlerini o zaman bilmiyordum tabii. Ama sanat deyince hep bir mucize bekleniyordu. O mucizede de beynin yeri yoktu. Yani. Halbuki bakarsa Da Vinci'ye ne diyor? Ben düşünmeden elime fırçayı bile almam diyor. Çünkü o yedi disiplin konusunda Da Vinci bir şey, tipik bir örnek yani.
Ben sana biraz yine kişisel bir şey sormak istiyorum. Mesela Sumru Yavrucuk'la konuştuğumda ezber yaparken deli gibi örgü yapar biliyorsundur. Yani böyle belli oyuncuların hem ezber için hem de konsantre olmak için belli ritüelleri vardır. Senin de öyle bir şeyin var mı? Mesela ezber yaparken ne bileyim bir müzik dinler misin ya da yürüyüş yapar mısın? Nedir senin oradaki prosesin?
Şimdi benim bu ezber yapma meselesi. Başta motomot ezber yapardım mesela ilk başlarda. Öyle yani bir virgül, bir satır, bir kelime falan atlamadan oynayacağım diye. Bir de onları hani böyle vahiy gelecek, yorumlamayacaksın. Şimdi bir de yorumlamaya kalktığın zaman eleştiri de alıyorsun ya büyüklerden. Bari bir nasıl diyorsa onlar öyle yapıyor. O zaman ne yapıyorduk? Gidip bir tane takip ışığı yakıp onun altında böyle falan diye kendini hasta edercesine bir havaya girip göğe oynamaya çalışıyordum. O zaman motomot ezbere takılıyordum. Ama sonra durum meselesini anlamaya başladım. Yani dram kelimesinin durum olduğunu anlayıp tiyatronun da özü olduğunu anladığım zaman bu sefer durumu anlamaya yöneldim.
Bu sahnenin background'unda ne var? Evet. Niye bu yaşanıyor? Evet, bu karakter niye bunu yapıyor?
Bu durumun içinde diğer aktörler kim? Aktör, act eden kişi, hareket eden kişi anlamını kullanıyorum. Diğer aktörler kim? Onlar niye var bu durumda? Onların bu durumda olması halinde ne oluyor? Olmaması halinde ne oluyor? Öyle düşündüğün zaman durumu çözüyorsun değil mi? Durumu çözdüğüm zaman durumu önce kendi sözlerimle konuşuyorum mesela. Kendi sözlerini, kendi sesini duyduğun zaman o durumun ne olduğunu kendin anlattığın zaman yani.
Bir nevi bir yabancılaşma oluyor.
Yabancılaşma değil, aksine içine giriyorsun.
Ha, karakterin.
Tabii. Bu sefer o durumu sen kendi cümlelerinle konuştuğun zaman, diyelim ki mesela ya sizi denize doğru çekerse Efendimiz yahut da denizin tepesine doğru giden bir dağın tepesine götürür, doğru aklınızı başınızdan alacak herhangi bir şey yaparsa falan yapmıyorsun da. Efendim, ya sizin aklınızı başınızdan alırsa ne yapacaksınız?
Onun özündeki...
Falan gibi, evet. Ya da ne bileyim yani sizin kontrolünüz dışında sizi tutup bir dağın başına götürürse ne yapacaksınız? Gibi konuşmaya başlıyorsun. Ha bunu konuştuktan sonra ya siz denize doğru çekersiniz, ya da denize doğru... Bunu söylemen kolaylaşıyor. Çünkü mantığını anlıyorsun, tamam mı? Durumu anlıyorsun. Ha, o zaman mesela Galile... Oynadığım zaman 180 sayfalık bir tekste 160 sayfa Galile konuşuyor. Ne yapıyorum? Durumu anlıyorum. Neden Galile burada bu lafı söylüyor? Mesela çok az...
Bence Brecht'in en güzel oyunlarından bir tanesi ya. İnanılmaz.
Çok az replikli çocuklar girip çıkıyor mesela yardımcı rollerde. Mesela bir sahnede diyelim ki Vatikan'da Galile yargılanıyor. Papa var, diğer din adamlarından hakimler falan var. Bir tane de bir çocuk hakimlerden birini öyle ve Galile'nin yanında duruyor. Şimdi bakıyorum temsillerde. Galile'nin uzun tiratları var tabii. Galile tirada girdiği zaman
çocuk orada.
Çocuk uyuklamaya başlıyor. Tamamen rolün dışına çıkıyor. Şimdi ben de, halbuki hayatta öyle mi? Bakın burada hep beraber oturuyoruz, biz konuşuyoruz. Orada da çalışanlar, bakalım, onlar da burayı dinliyor.
Uyumak üzere olabilirler.
Yok, dinliyor, görüyor. Şimdi, zaten uyusa da oradaki, buradaki uyuma başka bir şey anlamına gelir. Ama dinleyen anda, o anın içerisinde var oluyor. Anda kalmıyor. Anda kalma lafını sevmiyorum. Anda ilerlemek lazım bence. Anda kalmak demek ne ya? Ondan sonra ama onu takip ediyor anlamına. Şimdi uyuklarsan rolün dışına çıkıyorsun.
Bir de seni de çok
Beni de çok yani anlamıyor adam filan. Ne yapıyordum ben o zaman? Mesela bir gün yaptım onu. Hayır. Son lafı değiştirdim. Tiradın son mesajı verdi. Ve efendim Sayın Papa Hazretleri durumumu arz ettim diyecek mesela, değil mi? Atıyorum şimdi. Ben diyorum ki ve Sayın Papa Hazretleri konuşmam da burada bitti diyorum.
Orada tabii ki...
Çocuk hala uyuyor. Çünkü arz ettim kelimesini bekliyordu. Arz ettim demedim şimdi. Duruyor. Ben de şimdi duruyorum. Duruyorum. Çocuk bir müddet sonra bir sessizlik var çünkü, değil mi? O sessizlik korkunç bir şeydir sana. Çocuk duruyor. Bana bakıyor böyle. Böyle böyle. Bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum böyle. Ama ben ezber yapmadığım için korkum yok. Durumu anladığım için her lafı istediğim gibi şey yap. Ben ona bakıyorum. O hani soruyor. Arz ettim Papa Hazretleri diyorum. Çünkü ikinci devası. Sonra mesela gidiyorum odaya. Bakıyorum bu geliyor. Tık tık tık. Hocam girebilirim. Gel. Ne var diyorum. Hocam siz orada replik unuttunuz değil mi diyor. Bir de asla kendi üzerine alınmıyor yani. Mutlaka sen bir şey unutmuşsun. Dinlemiyor. Doğaçlamada halbuki dinlersin. Durumun içinde olursun değil mi? Dinlemeden, en başta konuşmuştuk. Dinlemeden cevap veremezsin karşındakine. Aynı şey. Hayatta nasıl oluyorsa sahnede de öyle olmalı. Sen lafımı söyledim, standby'a geçtim. Arz ediyorum, duyuluyor, tekrar dirilir lafı ve söylerim diye oyunculuk yapamazsın. Ondan sonra gidip ne iş yapıyorsun diye sorulduğunda sanatçıyım diyemezsin.
Tartışma programları aklıma geldi. Çünkü herkes birbirini dinlemeden birbirine bağırıyor ya.
Evet.
Yani orada karşı taraf zaten artık çok net. Hani siyah beyaz.
Evet. Onun içinde de sanat yok işte.
Hiçbir şey yok. Orada sadece... Belagat bile yok aslında.
Belagat diyor. Hiçbir şey yok. Özensizlik var yani. Bir şimdi mesela Cyrano de Bergerac diye bir oyunu biliyorsun. Demin konuşuyorduk. Rostan. Şimdi orada Cyrano bir tiyatro oyununa gidiyor. Oturuyor. Bir oyuncu çıkıyor. Diye oynamaya başlıyor. Cyrano oturduğu yerden diyor ki şimdi üçe kadar sayacağım. Ben sana bir daha sahneye çıkmayacaksın demedim mi diyor. Derhal o sahneyi terk etti. Ama Sayın Cyrano diyor. Önde de insanlar var. Ben oynuyorum. Terk et o sahneyi diyorum diyor. Ne yapayım ben şimdi? Bak diyor üçe kadar sayacağım. Üç dediğimde sahneyi terk etmemiş olsan seni şişleyeceğim diyor. Bir diyor. Adam ama Sayın Cyrano iki diyor. Üç diyor adam rit kaçıyor sahne. Bunu da önden yakışıklı bir şövalye kalkıyor. Cyrano'nun burnu uzun ya böyle. Yakışıklı diyor onun için diyor. Kalkıyor diyor ki Bay Cyrano diyor sizin bunu yapmaya hakkınız yok diyor. Evet, benim hakkım var diyor. Çünkü ben ona daha önce söylemiştim diyor filan. Ama diyor insanın kendisinin burnu bu kadar biçimsiz olur da kalkar buna diyor böyle bir laf eder mi diyor. Bunun üzerine Cyrano'nun tepesini tası atıyor tabii. Diyor ki bak diyor. Eğer diyor olsaydı bir parça nezaketin o lafı öyle söylemezdi diyor. Şimdi sana o laf nasıl söylenir öğreteceğim. Ama bu ballat bir ballat okuyacağım diyor. Bu ballat bittiğinde de seni şişleyeceğim diyor. Çek kılıcını diyor. Şak çekiyorlar. Tak tak oynarken şimdi diyor ki mesela diyebilirdin ki diyor. Monsieur abi de ne günleri gezilir. Ya da diyor şak şak ya da biraz olsaydı diyor yaratıcılığın. Monsieur kuş yuvası mı yoksa bülbül yuvası mı nedir bu diye sorardın diyor falan. Yani böyle devam ediyor uzun bir tür. Şimdi burada ne demek istiyor Cyrano?
Konuş doğru düz konuşursan.
Konuşma sanatından evet. Bahsediyor.
Retorik.
Retorikten bahsediyor. Yani yedi disiplinden bir tanesinden bahsediyor. Öbür adama ne diyor? Gösterdiğin şey hiçbir işe yaramıyor. Oynama çek git diyor. Şimdi o adam dışarıya çıktığında belki oradan geçerken birisi diyor ki bir dakika ya sen nereye gidiyorsun kardeşim? Sen beni tanımıyor musun? Yok tanımıyorum. Sen ne iş yapıyorsun? Sanatçıyım. İşte kavram kargaşası değil mi?
Dönüp dolaşıyoruz.
Evet.
Ya zaten bütün bugün bence ana konumuz bizim genel disiplinsizlik, eğitimsizlik. İlber Hoca hep diyor ya cehalet.
Evet.
Yani cahil deyip böyle artık bir şeye döndü, bir mime döndü, dalga geçiyorlar
evet.
ama.
Evet.
Ya hepsinin altında bunların ya temel bir kendini ifade edememe, düşünmeme, bu ikisini birbirine bağlayamama hepsi bir bütünün parçası. Ve bu
evet.
ya sadece eğitim sistemi değil, aileden zaten geliyor. Sen çocuklarına artık mesela,
evet.
benim çocuğum kitap okuması istiyor. Ben mesela bazen söylüyorlar bana, siz kitap okuyor musunuz diyorum. Yani çünkü çocuk gördüğünü yapıyor. Sen ona kitap oku diye dayatıp
ben
da bütün gün telefonda evet. takılırsa...
Yani bu lafı da saç çok genel buluyorum. Kitap oku. Niye kitap okuyacağım kardeşim diyor.
İşte
ne işime yarayacak kitap oku? Bana bunu anlatsana sen. Değil mi? Düşünmeme. Mesela okula git. Ve gittin. Ne öğrendin? Matematik, fizik. Öğrenmesin, ezberledin. Çünkü onları öğrenmenin getirdiği pratiği düşünmeye uygulayabiliyor musun? Yok.
Çoğunlukla uygulamıyor.
Uygulayamıyor. Tarih. Birçok insan tarih, yani tarihten hiçbir şey anlamadı değil mi?
Ya bir de zaten şu tarihte bu olmuştu değil evet. ki tarih. Yani büyük evet. resme bakıp ha. da ilişkiler zincirini anlamak.
Evet.
Yani deminden beri Rönesans'a gönderme evet. yapıyoruz. Rönesans'ı bütün o konjonktürler, o din savaşları, aileler arasındaki rekabet falan, Sforza'lar ve Medici'ler arasındaki bilmem ne olarak evet. Bilmezsen... Ya birdenbire 5-6 tane deha çıktı. Bunlar birkaç resim yaptılar evet. ve Rönesans olduğu indirgersin. Yani.
O büyük resmi hepimiz birlikte yapıyoruz. Onu yapabilmek için farkındalık sahibi olmamız lazım. Değil mi? Farkındalık sahibi. Bana biri kalkıp da efendim empresyonistler farkındalık sahibi miydi? Alıyordu, atıyordu, yapıyordu diyemezsin. Onu atarken bile, boyayı atarken bile düşünüyor çünkü. Değil mi? Yani hiçbir şey rastlantısal olmuyor. Onu ya da böyle ben boyayı naylon torbalara boya doldurup atacağım diye onu düşünmesi bile bir düşünme değil mi?
Tabii. Jackson Pollock mesela.
Jackson Pollock gibi mesela. Dolayısıyla senin büyük resmi hepimiz birlikte yapıyoruz. O zaman hepimizin belli bir farkındalık kültürünü benimsemiş olmamız lazım. İşte o da sanat zaten. Bugün mindfulness dediğimiz şey bu. Ama farkındalığın ne demek olduğunu biz henüz anlamış değiliz.
Doğru.
Tabii yaşam sanattır diyoruz. Sanata evet diyoruz. Yani
ama işte bunlar çok işi büyük büyük cümleler
evet.
ama kof.
O yani. Kadar ama kafalarda sanat kavramı resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık olarak anlaşılmış ki düşünme geliştirmek, mindfulness dediğimiz olayı geliştirmek gibi bir yan sanki sanat değilmiş gibi anlaşılıyor. Dolayısıyla bir hani Alzheimer nasıl olur biliyorsun önemli unsurlardan bir tanesi protein kireçlenmesi oluyormuş beyinde. Dolayısıyla damarlarda protein kireçlenmesi olunca tıkanmalar
ve
oluyor ve işte
anılar manılar her şey gidiyor.
Amigdala bilmem ne filan işler karışık. Biz galiba genelde bunu kullanmadığımız için öyle bir sendrom yaşıyoruz. Bir kireçlenme mesela. Sanat dediğin zaman insanların aklına otomatikman resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık geliyor. Halbuki bak Gombrich'e adeta sanatta resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlıktan söz etmeden bir sanat anlatımı var değil mi? O ne? Orada ne anlatıyor bu adamlar?
Sanat tarihini anlatmaya çalışırken evet. aslında insanın evrimini anlatıyor.
İnsanın evrimini anlatıyor. Akımlar. Sadece onu yapanlar işte Degalar, Suzano, Veladonlar, Utrillolar filan için mi geçerliydi yani? Ya Picasso için mi geçerliydi sadece? Yo, bütün dünyayı etkiledi bunlar değil mi?
Bir de hani resim falan diyoruz ama artık resim de gittikçe felsefeye, yani conceptual evet, olmaya evet. doğru gitti. Ben bazen kendimi evren falan gibi hissediyorum.
Evet.
Çünkü hani Picasso'ya bakıp ben de bunu yaparım demiş ya. Şimdi mesele şu ki, şimdi bakıyorsun mesela bir cam ekranın içinde bir kaka görüyorsun. Onu açıklayan da böyle 3-4 paragraflık bir metin var. Fikri anlıyorum. Oraya nasıl gelindiğini anlıyorum. 1920'lerde Marcel Duchamp bunu yapınca bunun hani...
Böyle şey mi var? Bu adam da heykeltıraş mı? Bu adam da ressam mı? Bunu da söyleyen, bizi de mi hala söyleyen bir sürü benim tanıdığım ressam arkadaşım var.
Duchamp'a pis varına mı diyorlar?
Duchamp yeteneksiz. Duchamp kabiliyetsiz. Duchamp düşüncesi. Ya adam bunu göze aldığına göre bir... Zaten onu da son dakikada getiriyor biliyorsun Pissuvaro'yu, klozeti. Pisuar var. Bir de klozet hikayesi var. Onu oraya getiriyor, koyuyor. Çünkü yani hazır mısın, getiriyor, geliyor falan diyor. Son dakika alıyor, getiriyor. E şimdi niye bunu getiriyor adam oraya? Düşün diye. Sana farklı bir dürtüde, impulsta bulunuyor değil mi?
Ya da mesela sesi ne pas un pip. Ha. Bu bir pipo değildir.
Bu bir pipa değildir.
Ama bir pipo resmi var pipo, orada. Evet. Şimdi bunlar düşündürüyor. Evet. Bunlar ama 1920'lerde, 30'larda bunu yapınca yani devrim. Hı. Hakikaten. O yüzden arkasında işte Andy Warhol'lar da evet. falan filan geliyor. Ama 2023'te bir kaka parçasını oraya koyunca ben ister istemez, ya bu zaten neredeyse 100 yıl önce, neredeyse değil 100 yıl önce yapılmıştı. Evet. Yani belki de kaka değil, pisuar da oradaki. Evet. Ama mantık aynı.
Ama oraya giriş prosesi bu işte. Çünkü artık bu bunu yapay bir ulvileştirmek, mucizeleştirmek ve insanı bir mucize yerine koymak. Kendini hatta mucize. Ben bir mucizeyim. Neyse, ne iş yaptığını söylemiyorsun. Ne iş yapıyorsun diye sorulduğun zaman ben bir mucizeyim diyorsun. Değil mi? Sanatı öyle anlıyorsun çünkü. Halbuki sanat öyle anlaşılır. Bir mucize değil sanat. Sanat bir emek, bir düşüncenin ürünü. Yaptığın hangi iş o? Doktor Bernard sanatçı değil mi? Kalp nakli yapan. Atatürk sanatçı değil mi? Değil mi?
Bence şöyle bir şey var ama. Yani burada herkesle bir buradan nemalanması lazım.
Evet.
Pek çok işte tırnak içinde sanatçı kendini böyle sanki yüksek mertebeye çıkartıp böyle havalı havalı evet. işte ben sanatçıyım diyebiliyor. Evet. Yani tevazu, herkes böyle çok mütevazı olmak zorunda değil. Ama yaptığın işin farkında olup işini evet. yapmaya çalışmak evet. mesele. Ama bunlar böyle bir de klasist başkalarını da aşağılar gibi kafelerde oturup İşte biz sanatçıyız gibi takılıyorlar.
İşte o sanatçılık değil. O yani çünkü o zaman bir şey geliştirmiyorsun. Yeni bir şey yapmıyorsun. Hayata dair görüşün olmuyor değil mi? Hayata dair görüşün oluyor dediysem illa herhangi bir politik görüşü tercih ederek söylemek zorunda değilsin. Senin kendi yaratıcılığından kaynaklanan görüşlerin olmalıdır değil mi?
Kesinlikle.
Ama ben anlamam deyip başın içinden çıkamazsın. O zaman sanatçı olamazsın. Sanatçı bütün bunların bileşeni olan bir adamdır. Ve bu yolda yürümek bu cefaya, eğer bu bir cefaysa ya da bu sorumluluğa katlanmayı gerektirir. Ve disiplini gerektirir. Kararlılığı gerektirir. Ama beynini de öyle kullanmayı gerektirir. Sonra yaptığın iş ne olursa olsun, zaten tiyatro yapıyorsan tiyatro, ama tiyatro yapıyorum diye evde yemek pişiriyorsan yemeği uyduruktan mı pişireceksin? Eğer o senin kimliğine oturmuş bir yapıysa o yemek pişirmende de söz konusu olacak. Eşinle, çocuğunla ilişkinde de söz konusu olacak. Sokakta yürümende de belli bir konusu olacak. İnsanları gördüğün zaman konuşma biçiminde, hatır sormanda da olacak. Yani
hepsi
ben sanatçıyım deyip kasılman mı gerekiyor? Mesela, değil mi?
Bir ama daha yapsana onu.
Hepimiz yaptık. Hepimiz yaptık. Yani belli bir dönem vardı. Yani ezberden bakınca hayata mesela Yeşilçam'da tabii ki çok çok iş yapıldı ama birçok oyuncu maalesef okul dönemi de yoktu orada. Birçok oyuncu işte fotoğraf yarışması ya da işte Yeşilçam'daki kahvehaneler falan, yani yardımcı oyuncuların toplandığı yere falan gibiydi. Ve de oyun, yani rolü yorumla, Brecht'in dediği gestus teorisinde söylediği gibi rolü yorumla dediğin zaman bunu yapacak durumu yoktu. O zaman ne yapıyordu? Yönetmen diyordu ki oynama. Oynama dediğin zaman ağlamaklı bir sahnede de böyle duruyordu. Komik bir sahnede de böyle duruyordu.
Ya Tamer, ben bu fotoğrafı gerçekten hiç görmemiştim. Annem kim bilir herhalde 80'lerin başında çekmiş olması lazım. Tabii. 84 falan olsa gerek.
Annem baban çok iyi ahbabımızdı biliyorsun zaten.
Evet ya. Çok severlerdi ki rahmetliler.
Çok toplantılarımız olurdu, gelirdik.
Ne kadar güzelmiş evet, yani. Evet. Çünkü ben en çok özlediğim bizde bak, sürekli müzik olurdu. İşte gördüğünüz üzere şapka ve gözlük merakım o zamandan varmış. Bunu gösterip benim şey yapmam lazım. Rafael evet. oğlumun ismi.
Evet.
O kadar benziyor ki. Yani bu, şunun daha kısa saçlı hali gibi.
Seylan, Seylan gönderdi onu. Bugün seninle buluşacağız.
Ya evet, çok da sevgilerimi ilet. Sağ onda. Yani bu herhalde Kıbrıs'tayken biz,
Kıbrıs zamanı siz, evet. Annen Nevra göndermiş o zaman. Kartpostal gibi arkasına da yazmış.
Ankara'nın en sevdiğim taraflarından bir tanesi o zamanlarda. Bizim evimiz sizin gibi çok kıymetli, hoş insanlarla evet. dolup taşardı. Ve
sen
işte,
piyano falan çalıyordun biz geldiğimizde. Piyano, tabii.
Evet, yani her zaman müzik vardı. Evet. Her zaman güzel sohbetler tabii, vardı. Tabii. Işık bana gelirdi. Ben daha 5-6 yaşlarındayken kendi kafamda oyun yazardım. Çok büyük bir ciddiyetle beni izlerdi.
Evet, tabii.
Ve kritike ederdi. Evet. Yani ve bana çocuk muamelesi yapmazdı. Aa, ne evet. kadar şirin çocuk da böyle işte oyuncu olmak istiyormuş falan değil. Yani tabii. çok arıyorum.
Tabii, tabii öyle yani hakikaten önemli dönemler. Bunların her birisini kültür bu. Onların her birisini yorumlayıp anlamlandırıp bugüne olumlu olumsuz etkileri, yeterli ve yetersiz yanları, bu kavramların kültürel olarak erozyon ne demek? Bunun ciddi bir şekilde düşünülmesi, kültür kelimesinin hayatımızda ne kadar gerekli olduğunu anlaşılması.
Ekin demek değil mi kültür?
Ekin demek tabii. Sanat kelimesinin de sanatı hiç öyle başkalarını dışlayarak değil, aksine bir bütünsellik içerisinde yorumlamak gerektiğini, yaşamın kendisinin sanata, çünkü esas amacın yaşamın kendisini sanat haline getirmek olduğunu konuşabilir bir gelişme çizgisine gelmemiz lazım. Biz onun daha henüz çok altındayız.
Ya bu sohbet benim için o kadar keyifli oldu ki yani bir nevi izleyenler için de bence ders gibi oldu. Çünkü sanat kavramı bizde ya bir kere sadece aşağılayıcı değil, bir kesim böyle ünlü diye bir mertebeye çıkartıyor, içi boş bir evet. şey. Bir kesimde sanat deyince sanki uzaylıyla evet. temas evet. halindeymiş gibi. Oysa ki hayatın içinde hayattan evet. nemalanan, beslenen, evet. Dolan ve öylelikle de manifest eden kendini bir şey.
Tabii.
Sen de bunun çok güzel bir örneğisin. Evet. Teşekkür ederim. Çok keyif aldım
sen sohbetten. Sen de sanata evetsin işte. Yani.
Evet, evet. O evet. çok... Çok önemliydi. Evet. Senin o seçimle gelip de değil mi ya, devlet evet. tiyatrolarında.
Mesela ne bekliyordum
belki tekrar
ben?
Gelir o.
Ne hayal ediyordum? Zorla böyle seçimi yaptırdık. Seçim şey, yasada olmamasına rağmen. Ama ondan sonra kurumsallaşır ve devam eder zannediyordum. Bazıları çıkıp seçim yaptırmamın bile kendim için yaptığımı falan düşünenler çıkabiliyor arada. Yani sanata evet dediğin zaman sadece sanki kendine kariyer yapmak istiyor, kendine hava...
Kendi
hayır.
koltuğunu garanti etmek istiyor.
Ya bir yaşama biçimi, bir farkındalık yaratmak için söylüyoruz bunları. Paylaşalım, hep birlikte fark edelim ve olması gereken insanlar olalım. Bu ülkede olması gereken yere gelsin, değil mi?
Çok var konu. Daha bir saat daha devam ederiz biz öyle ama şimdi bir veda edelim sevgili seyircilere, pardon. Ya bugün çok sevdiğim ve çok da saygı duyduğum Tamer Levent'le sohbet ettik. Aslında çocukluk anılardan başladık ama ister istemez çok koyu bir sanat muhabbetine döndü. Niye döndü? Çünkü doluyuz. Burada bir sanat yapmaya çalışan ya da sanatın periferisinde yaşayan insanlar olarak bu kavramın ne kadar boşaldığını ya da bambaşka yerlere çekildiğini görüyoruz. O yüzden de ikimizin bu sohbeti ümit ediyorum sizlere de ilham vermiştir ve neyin ne olduğunu göstermiştir diye ümit ediyorum. Görüşmek üzere.